Sayfa 308. 24. bölüm. Ankara'ya gidiş. Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal'in niyetlerinden kuşkulanıyordu. Bir gün kabinesindeki nazırlardan Ahmet İzzet Paşa ile konuşurken, "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet!" diye bağırmıştı. Ama yine de milliyetçilerle uyuşmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. İktidara geldikten sonra aralarında geçen telgraflaşmalarda Mustafa Kemal'in ısrarla öne sürmekte fayda gördüğü isteklere tatlılıkla cevap verdi. O da sert görünüşü altında daha uzlaşıcı bir tutumla kendi taraftarlarına yeni kabine tarafından milli amaçlarımızın meşruluğu ve Kuvayi Milliye'nin hakimiyeti esasları kabul edilerek milletle hükümet arasında tam bir anlaşma olduğunu bildirdi. Lakin yeni seçimlere gitmek konusunda verilen söz yerine getirilinceye kadar Sivas'taki heyeti temsiliyeyi dağıtmayı kesinlikle reddetti. Ali Rıza Paşa'nın ilk işlerinden biri Anadolu'ya temsilciler göndermek oldu. Bunlar çeşitli bölgelerdeki durumu kendisine bildireceklerdi. Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı heyeti temsiliye ile müzakerelerde bulunmak için Amasya'ya yolladı. Mustafa Kemal daha birkaç ay önce neye varacağı kestirilemeyen bu hareketin doğuşunu görmüş olan halkın alkışları arasında Salih Paşa'yı bizzat karşıladı. Amasyalılar şimdi onun İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış olduğunu görüyorlardı. Tartışmalar sonunda her noktada anlaşmaya varıldı ve barış konferansına yalnız milliyetçilerin güvenini kazanmış kimselerin gönderilmesi prensip olarak kabul edildi. Arkadan yeni seçilecek olan meclisin İstanbul'da mı yoksa Anadolu'da mı toplanacağı sorunu ortaya çıktı. Mustafa Kemal İstanbul'a ve oranın havasına karşı içinde derin bir güvensizlik besliyordu. Öteden beri siyasetin ağırlık merkezini Anadolu'ya çekmek isteğindeydi. Şimdi belki bunun sırası gelmişti. Bunun için yabancı işgali altında bulunan İstanbul'un, mebusların teşrii görevleri hakkıyla yerine getirmelerine pek uygun bir yer olamayacağı üzerinde diretti. Barış imzalanıncaya kadar meclisin Anadolu'da toplanması için örnek olarak 1870'ten sonra Fransız parlamentosunun Bordo'da ve Almanların da son zamanlarda Weimar'da toplanmış olduklarını ileri sürdü. Salih Paşa da tartışmalar sonunda bu düşünceyi benimsemişti. Ama kabine adına bir bağlantıya girişemiyordu. Bununla birlikte bu görüşü öteki üyelere de kabul ettirmek için çalışacağına söz verdi. Ne var ki onlar bunu kabul etmediler. Mustafa Kemal İstanbul'daki kendi teşkilatından da destek görmedi. Onlar da içlerinden bazıları milliyetçi mebusların meclisteki yerlerini almalarının ihtiyatsız bir hareket olacağını düşünmekle birlikte, parlamentonun pekala tehlikesizce İstanbul'da toplanabileceğini de dayattılar. Mustafa Kemal bunun üzerine sorunu görüşmek üzere kolordu komutanlarını Sivas'ta bir toplantıya çağırdı. Burada faaliyet merkezinin Anadolu olarak kalması gerektiğini savundu. Yoksa milli hareket hızını kaybedecek ve halk da yine eski durgunluğu içine düşecekti. Bu yüzden meclisin ya Ankara ya da Eskişehir'de toplanması ve heyeti temsiliyenin bilfiil bu meclisin hükümeti durumuna gelmesi üzerinde ısrar etti. Anayasa ilkelerine her zaman bağlı olan Kazım Karabekir Paşa işe pek karışmak istemiyordu. Başlarda kararsız olan Rauf Bey, sonradan Ali Fuat Paşa'nın düşüncesine katılarak sultanın nasıl olsa parlamentoyu dağıtacağını ve böylece Anadolu'da yeni bir meclis toplanmasına yol açacağını söyledi. İtilaf devletlerinin haksız davranışlarını ortaya çıkaracak bir durum, milliyetçilerin öteki yabancı devletler gözünde itibarını daha da yükseltmeye yarayabilirdi. Mustafa Kemal arkadaşlarının görüşüne katılması gerektiğini anladı. Bir Anadolu parlamentosu için vakit henüz erkendi. Böylece meclisin İstanbul'da toplanmasında anlaşmaya varıldı. Yalnız mebuslar daha önceden heyeti temsiliye ile görüşerek şehirde almaları gereken korunma tedbirlerine ve güdülecek ortak politikaya kararlaştıracaklardı. Kemal kendi dostlarının, bu arada da yaverlerinin mebus seçilmeleri için çalışmaya koyuldu. Davasına en iyi şekilde onlar yardımcı olabilirlerdi. Bu toplantı sırasında neredeyse uyumluluğu bozucu bir unsur olarak Fevzi Paşa çıka geldi. Yanında Ali Rıza Paşa tarafından gönderilen bir araştırma heyeti vardı. İzmir'in işgalinde Genelkurmay Başkanlığından istifa etmiş, Anadolu'ya geçişi sırasında Mustafa Kemal'e gayret vermiş olan Fevzi Paşa, milliyetçilere dost biliniyordu. Ama şimdi hem kendisinin hem de yanındakilerin tutumu kuşku vericiydi. Fevzi Paşa, milliyetçileri daha yumuşak bir yola sokmaya çalışıyor, hükümete karşı fazla sivri davranışlardan kaçınmalarını öğüt veriyordu. Fevzi Paşa o sırada Sivas'ta rastladığı Kazım Karabekir'in işbirliğine güvenmiş, hatta ona Mustafa Kemal'le Ali Fuat Paşa'yı tutuklamak gibi bir düşünceden bile söz etmişti. Sert ve merasime düşkün bir adam olan Kazım Paşa ile Mustafa Kemal arasında vakit vakit sürtüşmeler eksik olmazdı. Bu da Kemal'in ona karşı biraz teklifsiz davranma eğiliminde olmasından, giriştiği işleri kendisine bildirmeyi gerekli görmedikten başka, çok kere onu hesaba katmadan kendi başına emirler verip atamalar yapmasından ileri geliyordu. Karabekir, ayrıca Milli Hareket'in Kemal'in elinde fazla kişisel bir yolda geliştiğini görüyordu. Doğu'da çevresindekiler Kemal'in ihtiraslarından kuşku duyuyor ve keyfi davranışlarını beğenmiyorlardı. Bu duyguların bir takımını o da paylaşmaktaydı. Ama yine de Fevzi Paşa'ya verdiği cevapta akıllı ve dürüst davranarak şimdilik Mustafa Kemal'i desteklemenin şart olduğu üzerindeki düşüncesinden caymadı. Kemal, milletin amacını gerçekleştirebilecek tek şefti. Aksi halde İtilaf devletlerinin kontrolü altındaki hükümete baş eğmekten başka yapılacak bir şey kalmazdı. Fevzi Paşa da bir süre sonra düşünceye katıldı ve Mustafa Kemal de başlangıçta kendisini tutuklamaktan söz etmişken, İstanbul'a dönerken ona biraz soğuk da olsa nezaketle iyi yolculuklar diledi. Mustafa Kemal ile heyeti temsiliye Sivas'ta 4 ay kaldılar. Ama şimdi seçimler yaklaştığı için daha batıya gitmek zamanı gelmişti. Kazım Paşa Doğu'nun tek başına kalmasından ve yine karışıklığa düşmesinden korkuyor, bunu pek istemiyordu. Mustafa Kemal karargah olarak Ankara'yı seçti. Ankara, İstanbul'a trenle bağlı olan, ayrıca Kuvayi Milliye Komutası'nda ya da kendi başlarına hareket eden çetelerin Yunan, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleriyle çarpıştığı, batı ve güney cepheleriyle bağlantısı bulunan merkezi bir yerdi. Bundan dolayı milliyetçi mebuslara İstanbul'a gitmeden önce talimat almak için Ankara'ya gelmeleri bildirildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919'da Ankara'ya doğru yola çıktılar. Her yerde çok iyi karşılanıyorlardı. Kırşehir'e geldikleri vakit halk kendilerini içten sevgi gösterileriyle selamladı. Mustafa Kemal şehrin ileri gelenleriyle konuştu, gençlere bir söylev verdi. Şerefine bir fener alayı düzenlenmişti. Mustafa Kemal heyecanlanarak milletin bağrından çıkmış bir Kemal'in, Namık Kemal'in şu mısralarını okudu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yoğmuş kurtaracak bahtı kara maderini. Buna yine milletin göğsünden fışkırmış başka bir Kemal şöyle karşılık veriyordu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ertesi sabah Ankara'ya gitmek için Kırşehir'den ayrıldı. Burayı ilk olarak görecekti. Mustafa Kemal Ankara'yı, şehir ve dolaylarındaki halkın milli davaya karşı gösterdikleri olağanüstü bağlılık yüzünden kendine merkez olarak seçmişti. Ankara, Jön Türk devrimi zamanında da halkı çok daha mutaassıp olan Konya'dan ve Kemal'in merkez olarak ilk düşündüğü ama İstanbul'a ve Batı etkisine çok yakın olmasından dolayı vazgeçtiği Eskişehir'den daha üstün bir yurtseverlik göstermişti. Halkı bakımından Ankara, Anadolu'nun en güvenilecek yerlerinden biriydi. Ankaralıların heyecanlı karşılayışı, Mustafa Kemal'in bu seçmeyi yapmakta haklı olduğunu gösterdi. Mustafa Kemal ve Yeşil Ordusu'nun gelişi sokaklarda tellallarla ilan edilmişti. Padişah rejiminin hışmına uğrayıp dağa kaçanlar, onu selamlamak için gizlendikleri yerlerden çıkıp geldiler. Halk kendisini Kırşehir yolunda karşılamak için şehir dışındaki yollara döküldü. Dervişler bu gelişi dualarla kutlamak için caddelerde sıralandılar. Mustafa Kemal eskimiş lastiklerinin içine bez doldurarak şişirildiğini söylediği, külüstür açık Benz otomobiliyle göründü. Arkadaşlarıyla beraber şehre yaklaşırken kendilerini bir gönüllü ordusu karşıladı. Yüzlerce atlı ve yaya, mahalli kıyafetleri içinde, eski biçim kocaman tüfekleriyle gösteriler yapıyor, bayraklarını sallıyor, arada bir sıradan ayrılarak havaya sıçrayıp yerli oyunlar oynuyorlardı. Kaleye çıkan dar ve dik sokaklar davul zurna sesleriyle çınlamaktaydı. Arkadan daha ağırbaşlı bir yürüyüşle çeşitli esnaf loncalarının adamları geliyordu. Ankaralılar şimdiye kadar böyle büyük bir toplantı görmemişlerdi. Şehirde bulunan birkaç yabancı bu hali şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Topluluk milli duygularının coşkunluğunu göstermek için yol değiştirerek birkaç gün önce İngilizlerin işgal ettiği istasyondan geçti. O sırada dağ üzerinde Fransız bayrağı dalgalanan sonraki meclis binasının çevresinde Fransızlarla Tunuslu askerleri duvarların üstüne tünemiş bakıyorlardı. Mustafa Kemal, Hacı Bayram Veli Cami ve Türbesi'ne kısa bir ziyarette bulunmayı ihmal etmedi. Sonra hükümet konağının balkonundan aşağıdaki halka bir teşekkür söylevi verdi. O akşam her yere genelge şeklinde bir telgraf göndererek, Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyet-i temsiliyenin, bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük milletimizin sıcak ve candan yurtseverlik gösterileri içinde bugün Ankara'ya varmış olduğunu bildirdi. Ankara'ya geldikten biraz sonra İsmet Bey nihayet gelip kendisini buldu. İstanbul'da İsmet Bey Harbiye Nezaretinde Fevzi Paşa ile birlikte çalışmıştı. Harekete katılmakta gecikmiş, şimdi de ancak ortamı yoklamak için gelmiş olması çekingenlikle karşılanmasına yol açtı. En başta Mustafa Kemal ona her zamankinden daha az sıcak davrandı. Mukavemet hareketi uğruna ilk andan beri her şeyi göze almış olan Ali Fuat Paşa ve ötekilere gelince açıkça soğuk durdular. Böylece Kemal'e bağlı olanlar içinde ihtilalin kurucularıyla sonradan katılanlar arasında ilk anlaşmazlık baş göstermişti. Bu anlaşmazlık gittikçe daha şiddetlenecek ve aslında hiçbir zaman büsbütün yatışmayacaktı. Artık mebuslar teker teker ya da küçük gruplar halinde gelmeye başlamışlardı. Mustafa Kemal onların düşüncelerine açıklık verebilmek ve birleşik bir tutum uygulamaları gerektiğini anlatmak için günlerce sabırla çalıştı. Lakin mecliste Türk görüş birliğini sağlamak kolay bir iş değildi. Mebuslar çeşitli akımları temsil ediyorlar, bazıları ise yalnız kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Kişisel çıkarlar üstünde ulusal bir amaç çevresinde birleşmek düşüncesi henüz olgunlaşmış değildi. Mebuslardan bazısı Mustafa Kemal'den kuşkulanıyor, birçoğu da kararsız halde bulunuyorlardı. Bir takımı da artık kanun dışı durumdan kurtularak İstanbul'a milletvekilliği gibi şerefli bir ünvanla dönmek imkanını kazanmış oldukları için bundan sonra Kemal'e ihtiyaçları kalmadığını sanıyorlardı. Çoğu lafını dinlemiyorlardı. Dinleyenler içinde de daha sonradan milliyetçi harekete yeteri kadar inanmadıkları ya da bu inançları açıkça belirtip üzerinde ısrar etmekten çekindikleri için Kemal'in sert eleştirilerine uğrayacak olanlar vardı. Bunlar mücadelelerinde gevşek davranan, Türk ulusunun tarih içerisinde bir ölüm kalım savaşına girişmiş olduğunu bir türlü kavrayamayan kimselerdi. Mustafa Kemal'in korktuğu gibi İstanbul'un çeşitli etkileri altında mebusların inançları sönüvermiş ve üzerinde önemli durmuş olduğu birleşik bir parti düşüncesi şimdilik gerçekleşememişti. Daha ötesi, meclis toplandıktan sonra mebuslar Kemal'in anayasa geleneklerine uymak kaygısıyla meclis reisliğine koyduğu adaylığı da desteklememişlerdi. Mustafa Kemal meclisin er geç feshedileceğine inanıyordu. Meclis reisi olursa bu ünvan durumunu güçlendirebilecek ve kendisine yeni bir meclis toplamak yeteneğini verecekti. Lakin mebuslar onun meclis arkası bir kuvvet olarak kalmasını daha uygun görerek kendisini başkanlığa seçmediler. Bu arada İsmet Bey, mukavemet konusunda alınacak tedbirleri Harbiye Nezaretinde Fevzi Paşa ve öteki arkadaşlarıyla görüşmek üzere geçici olarak İstanbul'a dönmüştü. Mustafa Kemal'in şu anda Ankara'da durumunu sağlamlaştırmaktan ve İstanbul'da nasıl olsa patlak verecek olan olayları beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Bu beklemesi çok sürmeyecekti.